Bölüm 2. Evrim Teorisinin Kısa Tarihi. Evrimci düşüncenin kökeni, yaratılış gerçeğini reddeden dogmatik bir inanç olarak antik çağlara dek uzanır. Eski Yunan'daki ateist felsefelerin çoğu evrim fikrini savunmuştur. Felsefe tarihine bir göz attığımızda da evrim düşüncesinin pek çok ateist felsefenin bel kemiğini oluşturduğunu görürüz. Modern bilimin doğması ve gelişmesinde ise bu antik, ateist felsefenin değil, Allah inancının teşvik edici rolü vardır. Modern bilime öncülük edenlerin çok büyük bölümü Allah'ın varlığına inanan insanlardır. Ve bilimsel çalışmalar yaparken de Allah'ın yarattığı evreni keşfetme, onun kanunlarını, yaratışındaki detayları görme amacını taşımışlardır. Leonardo da Vinci, Kopernik, Kepler, Galile gibi astronomlar, paleontolojinin babası sayılan Cuvier, botaniğin ve zoolojinin öncüsü olan Linnaeus, yaşamış en büyük bilim adamı olarak anılan Isaac Newton gibi isimler Allah'ın varlığına, tüm evrenin ve canlıların onun yaratmasıyla var olduğuna inanarak bilim yapmışlardır. Yüzyılımızın en büyük dehası sayılan Albert Einstein da yine Allah'a inanan bir bilim adamıdır ve şu sözlerin sahibidir: "Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum." Bu durum şöyle de ifade edilebilir: "Dinsiz bir bilime inanmak imkansızdır." Modern fiziğin kurucularından ünlü Alman fizikçisi Max Planck ise şöyle demiştir: "Hangi alanda olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: İman et. İman bilim adamının vazgeçemeyeceği bir özelliktir." Evrim teorisi ise antik materyalist felsefelerin yeniden uyandırılmasıyla gündeme gelen ve 19. yüzyılda yaygınlaşan materyalist felsefenin ürünüdür. Materyalizm, başta da belirttiğimiz gibi doğayı yalnızca maddi etkenlerle açıklamaya çalışır. Yaratılışı en baştan reddettiği için de canlı ve cansız her varlığın hiçbir yaratılış olmadan rastlantılarla ortaya çıktığını ve düzen kazandığını öne sürer. Oysa insan aklı bir düzen gördüğünde mutlaka bir düzenleyici iradenin varlığını kavrayacak şekilde işlemektedir. İnsan aklının bu en temel özelliğine aykırı olan materyalist felsefe, 19. yüzyılın ortasında evrim teorisini üretmiştir. Darwin'in hayal gücü. Bugünkü savunulduğu şekliyle evrim teorisini ortaya atan kişi, amatör bir İngiliz doğa bilimci olan Charles Robert Darwin'dir. Darwin, hiçbir zaman gerçek bir biyoloji eğitimi almamıştı. Doğa ve canlılar konusunda sadece amatör bir ilgiye sahipti. Bu ilgisinin bir sonucu olarak 1832 yılında İngiltere'den yola çıkan ve 5 yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerini gezen bir resmi keşif gemisinde gönüllü olarak yer aldı. Genç Darwin bu gezi sırasında gördüğü farklı canlı türlerinden, özellikle de Galapagos adalarında gördüğü farklı ispinoz türlerinden çok etkilenmişti. Bu kuşların gagalarındaki farkların çevreye uyum sağlamalarından kaynaklandığını düşündü. Bu düşünceden hareketle canlılardaki bütün çeşitliliğin kökeninde çevreye uyum kavramının olduğunu varsaydı. Darwin bu düşüncesiyle Allah'ın canlı türlerini ayrı ayrı yarattığı gerçeğine karşı çıkmış ve canlıların ortak bir atadan gelerek doğal şartları sonucunda birbirlerinden farklılaştıklarını öne sürmüştür. Darwin'in bu varsayımı hiçbir bilimsel bulgu ya da deneye dayanmıyordu. Ancak Darwin, dönemin bilinen materyalist biyologlarından aldığı destek ve teşviklerle bu varsayımlarını zamanla iddialı bir teori haline getirdi. Bu teoriye göre canlılar tek bir ilkel atadan geliyorlardı ama çok uzun bir süreç içinde küçük küçük değişimlere uğramışlardı ve böylece farklılaşmışlardı. Ortama en iyi şekilde uyum sağlayanlar özelliklerini gelecek nesillere aktarıyor, böylece bu yararlı değişimler zamanla birikerek bireyi atalarından tamamen farklı bir canlıya dönüştürüyordu. Darwin'e göre insan da bu hayali mekanizmanın en gelişmiş ürünüydü. Darwin, hayal gücünde canlandırdığı bu mekanizmaya doğal seleksiyon evrimi adını verdi. Artık türlerin kökenini bulduğunu düşünüyordu. Bir türün kökeni başka bir türdü. Bu fikirlerini 1859 yılında Türlerin Kökeni adlı kitabında açıkladı. Ancak Darwin teorisinin pek çok açmazla karşı karşıya olduğunun farkındaydı. Bunları kitabının Teorinin Zorlukları adlı bölümünde itiraf ediyordu. Bu zorlukların başında fosil kayıtları, canlılardaki tesadüfle açıklanması mümkün olmayan kompleks organlar, canlıların içgüdüleri gibi konular geliyordu. Darwin bu zorlukların ileride yapılacak yeni keşiflerle çözüleceğini ummuş, bazılarına da çok yetersiz açıklamalar getirmişti. Amerikalı fizikçi Lipson, Darwin'in bu zorlukları hakkında şu yorum yapar. Türlerin kökenini ilk okuduğumda Darwin'in genelde sunulan tablonun aksine kendisinden pek de emin olmadığını fark etmiştim. Teorinin zorlukları başlıklı bölüm, örneğin çok belirgin bir güvensizlik yansıtmaktadır. Bir fizikçi olarak gözün nasıl ortaya çıkmış olabileceği yönündeki yorumları karşısında şaşkınlığa düştüm. Darwin'in en büyük zorluğu ise teorisinin sorunlarına çözüm getirmesini umduğu bilimin gerçekte bu sorunları dev boyutlara taşıması olacaktı. Darwin teorisini geliştirirken kendisinden önceki pek çok evrimci biyologdan, özellikle de Fransız biyolog Lamarck'tan etkilenmişti. Lamarck'a göre canlılar yaşamları sırasında kazandıkları özellikleri sonraki nesle aktarıyorlar, böylece evrimleşiyorlardı. Örneğin zürafalar ceylan benzeri hayvanlardan türemişlerdi. Yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarlarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. Darwin'de canlıları evrimleştiren etken olarak Lamarck'ın kazanılmış özelliklerin aktarılması tezine başvurdu. Oysa gerek Lamarck gerekse Darwin yanılıyorlardı. Çünkü o dönemde canlılık çok ilkel bir teknolojiyle çok yetersiz bir düzeyde incelenebiliyordu. Genetik ve biyokimya gibi bilim dallarının henüz adları bile yoktu. Teorileri sadece hayal gücüne dayanıyordu. Darwin'in kitabının yol açtığı yankılar sürerken Avusturyalı botanikçi Gregor Mendel 1865 yılında kalıtım kanunlarını keşfetti. Mendel'in yüzyılın sonuna kadar pek duyulmayan keşifleri 1900'lü yılların başında genetik biliminin ortaya çıkmasıyla önem kazandı. Yine aynı yıllarda genler ve kromozomların yapısı keşfedildi. 1950'li yıllarda genetik bilgiyi saklayan DNA molekülünün keşfi ise teoriyi büyük bir krize soktu. Çünkü hem canlılığın Darwin'in sandığından çok daha kompleks olduğu hem de Darwin'in öne sürdüğü evrim mekanizmalarının geçersizliği ortaya çıkmıştı. Bütün bu gelişmelerin Darwin'in teorisini tarihin tozlu raflarına kaldırması gerekirdi. Ancak belli çevreler ısrarla teoriyi yenilemeye ve her ne şekilde olursa olsun bilimsel platforma yerleştirmeye çalıştılar. Bütün bu çabalar teorinin ardında bilimsel kaygılardan çok ideolojik bir takım hedeflerin olduğunu göstermesi açısından oldukça anlamlıydı. Neo-Darwinizmin umutsuz çabaları. Darwin'in teorisi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde keşfedilen genetik kanunları karşısında tam anlamıyla bir açmaza girmişti. Bunun üzerine Darwin'e sadakat göstermekte kararlı olan bir grup bilim adamı 1941 yılında Amerikan Jeoloji Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda bir araya geldiler. Toplantıdaki paleontologların uzun tartışmalar sonucunda vardıkları sonuç Darwinizme yeni bir yama yapmak oldu. Bu kişiler Darwin'in açıklayamadığı ve Lamarck'a dayanarak çözmeye çalıştığı canlıları geliştiren yararlı değişikliklerin kaynağı nedir sorusuna rastgele mutasyonlar cevabını verdiler. Darwin'in doğal seleksiyon tezine mutasyon kavramının eklenmesiyle ortaya çıkan bu yeni teoriye de modern sentetik evrim teorisi adını koydular. Kısa sürede bu yeni teori neo-Darwinizm olarak bilindi ve teoriyi ortaya atanlar da neo-Darwinistler olarak anılmaya başlandı. Bundan sonraki 10 yıllar neo-Darwinizmi ispatlamak için yapılan umutsuz girişimlere sahne oldu. Mutasyonların yani bir canlının genlerinde dış etkenler sonucunda meydana gelen kopma, yer değiştirme ve bozulmaların her zaman için hasara yol açtığı biliniyordu. Ancak yine de neo-Darwinistler binlerce deney yaparak faydalı mutasyon örneği oluşturmaya çalıştılar. Tüm bu çabalar hep fiyasko ile sonuçlandı. Neo-Darwinistler öte yandan da ilk canlı organizmaların teorinin iddia ettiği gibi ilkel dünya koşullarında tesadüfen ortaya çıkmış olabileceğini ispatlamaya çalıştılar. Ancak aynı fiyasko bu alanda da yaşandı. Canlılığın tesadüfen ortaya çıkışını ispatlamayı hedefleyen deneylerin hepsi başarısız oldu. Olasılık hesapları canlılığın yapı taşı olan proteinlerden tek bir tanesinin bile tesadüflerle oluşmayacağını ortaya koydu. En küçük canlı birimi olan hücre ise evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel ve kontrolsüz dünya koşullarında rastlantılar sonucu oluşmak şöyle dursun, 20. yüzyılın en ileri teknolojisine sahip laboratuvarlarda bile sentezlenemedi. Neo-Darwinist teori bir yandan da fosil kayıtları tarafından hezimete uğratıldı. Yıllar süren arkeolojik çalışmalarda bulunan fosiller arasında Neo-Darwinist teorinin öne sürdüğü gibi canlıların ilkel türden gelişmiş türlere kademe kademe evrimleştiğini göstermesi gereken ara geçiş formlarına dünyanın hiçbir yerinde rastlanamadı. Yürütülen karşılaştırmalı anatomi çalışmaları ise birbirlerinden evrimleştikleri varsayılan canlıların çok farklı anatomik özelliklere sahip olduklarını ve asla birbirlerinin atası ya da devamı olamayacaklarını gösterdi. Ama neo-Darwinizm bilimsel bir teori değil, ideolojik bir dogma, hatta bir tür batıl dindi. Öyle ki neo-Darwinist teorinin en önde gelen kurucularından biri olan Huxley, 1958'de yayınladığı Vahiysiz Din adlı kitabında bunu açıkça ifade etmişti. Huxley, evrimin neden bir din olduğunu bir başka yazısında şöyle açıklıyordu. Bir din, temelinde dünyanın geneline yönelik ve hepsini kapsayan bir bakış açısıdır. Dolayısıyla evrim, bir zamanlar Tanrı'ya inancın üstlendiği fonksiyonu yerine getirebilir. Yani insanoğlunun inanç ve umutlarını koordine eden güçlü bir prensip olabilir. Aynı gerçek kendisini kararlı bir evrimci olarak tanımlayan Kanadalı düşünür Michael Ruse tarafından 1993 yılında düzenlenen bir konferansta şöyle açıklanmıştır. Hiç kuşku yok ki geçmişte ve halen günümüzde de birçok evrimci evrimi dinsiz bir dine özgü unsurlara sahip bir fikir olarak benimsemiştir. Bana öyle geliyor ki bilimsel bir teori olarak evrim temeline inildiğinde kendisini bir anlamda naturalizmin hizmetine sunmuştur. İşte bu nedenle evrim teorisinin savunucuları bütün aleyhte delillere rağmen teoriyi savunmaya halen devam ederler. Onlara göre evrim kendisinden asla vazgeçilemeyecek bir inançtır. Aralarındaki fikir ayrılıklarının tek nedeni evrimin nasıl gerçekleştiği yönündeki farklı modellerdir. Bu farklı modellerin en önemli örneği ise sıçramalı evrim olarak bilinen fantastik senaryodur. Sıçramalı evrim. Neo-Darwinist model bugün dünyada hala evrim teorisi dendiğinde ilk anlaşılan teoridir. Ancak son birkaç on yıl içinde farklı bir model daha doğmuştur. Kesintiye uğratılmış denge ya da bir diğer adıyla sıçramalı evrim modeli. Bu model 1970'lerin başında Niles Eldridge ve Stephen Jay Gould adlı iki Amerikalı paleontolog tarafından yüksek sesle savunulmaya başlandı. Bu iki evrimci bilim adamı neo-Darwinist teorinin iddialarının fosil kayıtları tarafından kesin biçimde yalanlandığının farkındaydılar. Fosiller, canlıların yeryüzünde kademeli evrimle ortaya çıkmadıklarını aniden ve eksiksiz biçimde belirdiklerini ispatlıyordu. Neo-Darwinistler aranan fosillerin bir gün bulunacağı ümidiyle yaşıyorlardı. Ama Eldridge ve Gould bu ümidin yersiz olduğunun farkındaydılar. Bu durum karşısında evrim dogmasından vazgeçemeyecekleri için yeni bir model ortaya attılar. Sıçramalı evrim. Yani evrimin kademeli küçük değişikliklerle değil, ani ve büyük değişikliklerle oluştuğu iddiası. Bu model aslında bir fantaziler modeliydi. Örneğin Eldridge ve Gould'a öncülük eden Avrupalı paleontolog Schindewolf, sıçramalı evrime bir örnek verirken tarihteki ilk kuşun bir gross mutasyonla, yani genetik yapıda tesadüfen meydana gelen dev bir değişiklikle bir sürüngen yumurtasından çıktığını iddia etmişti. Aynı teoriye göre bazı kara hayvanları geçirdikleri ani ve kapsamlı bir değişiklikle birdenbire dev balinalara dönüşmüş olabilirlerdi. Bilinen tüm genetik, biyofizik ve biyokimya kurallarına aykırı olan bu iddialar ancak kurbağaların prenslere dönüştüğünü anlatan çocuk masalları kadar bilimseldi. Ama neo-Darwinist iddianın içine girdiği kriz karşısında sıkıntıya düşen bazı evrimci paleontologlar bundan kaçmak için neo-Darwinizmden daha da saçma olan bu teoriye sarıldılar. Bu modelin tek hedefi başta belirttiğimiz gibi neo-Darwinist modelin açıklayamadığı fosil boşluklarını açıklamaktır. Ancak şu kesin bir gerçektir ki fosil boşluklarını kuşların sürüngen yumurtalarından aniden çıktıklarını öne sürerek ya da benzeri iddialarla açıklamaya kalkmak tam anlamıyla akıl dışıdır. Çünkü bir türün bir başka türe evrimleşmesi için genetik bilgisinde çok daha büyük oranda ve faydalı bir değişiklik gerekir. Oysa hiçbir mutasyon genetik bilgiyi geliştirmez, ona yeni bir bilgi eklemez. Mutasyonlar sadece genetik bilginin eksilmesine ve bozulmasına yol açarlar. Sıçramalı evrim savunucularının hayal ettikleri dev mutasyonlar ise genetik bilgide dev azalma ve bozukluklar oluştururlar. Kaldı ki sıçramalı evrim modeli de neo-Darwinist modeli ilk aşamada çökerten soru, yani ilk canlılığın nasıl oluştuğu sorusu karşısında yine ilk aşamada çöker. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamadıktan sonra bu proteinlerden trilyonlarcası tarafından oluşturulacak organizmaların sıçramalı mı yoksa kademeli bir evrim mi geçirdikleri sorusunun bir anlamı yoktur. Bugün evrim dünyasında halen geçerliliğini koruyan ve evrim dendiğinde akla gelen model neo-Darwinizm'dir. İlerleyen bölümlerde önce neo-darwinist modelin iki hayali mekanizmasını inceleyecek, sonra da fosil kayıtlarına bakacağız. Daha sonra ise hem neo-darwinist modeli hem de sıçramalı evrim gibi diğer modelleri geçersiz kılan bir konuyu, ilk canlılığın nasıl oluştuğu sorusunu ele alacağız. Baştan belirtmekte yarar olabilir. Her aşamada karşılaşacağımız gerçek, evrim senaryosunun gerçeklerle hiçbir ilişkisi olmayan bir masal ve büyük bir aldatmaca olduğudur. 140 yıldır dünyayı aldatmak için kullanılan bu senaryonun savunulması ise özellikle son bilimsel bulgular karşısında imkansızdır.